Ayrım 9.
Sayfa numarası 86. 1918 ve 1919 yıllarında Taşnak Sütun Hükümeti devletin isteklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle silahsız Azeri ve Kürt köylerini bombaladı. Bu bombardımandan Ermeni köyleri de nasibini almıştı. Taşnak Sütun 1920 yılında Ermeni işçi köylülerin şanlı Mayıs ayaklanmasını bastırdıktan sonra Azeri ve Kürt köylerini bombardımana tabi tuttu ve Müslümanlar bizim düşmanımızdır sloganıyla sivil insanları katletti. Baş Germi Birliği Komutanı Yarbay Melik Şahmazarov, bağımsız Ermeni Tümen Komutanı'na acele kaydıyla gönderdiği 7 Kasım 1918 tarihli raporunda bu bölgedeki bütün köylerin bombalandığını, 30 Türk köyünün işgal edildiğini ve geri kalan 29 köyün bombalanması amacıyla ileri harekata geçildiğini bildiriyor, izin istiyordu. Taşnak katiller merkezden onay alınca Baş Germi ilçesindeki onlarca Azeri köyünü yerle bir ettiler. Kadınları, çocukları, yaşlı genç ayrımı yapmadan pek çok insanı katlettiler, mallarını yağmaladılar. Ermeni Devlet Arşivi Erivan Fon 67 Dosya 644 Sayfa 1-2-17. Baş Germi ilçesinin kaderini Azeri ve Kürtlerin yaşadığı Ermenistan'ın diğer bölgeleri de paylaştı. Taşnak Sütun iktidarı döneminde Baş Germi, Büyük Vedi, Basar Geçer, Şerur, Karabağ, Zengezur vesaire ilçeleri defalarca bombalandı. Taşnak Sütun hükümeti politikasıyla iki amaç güdüyordu. Bir taraftan Taşnak diktatörlüğüne karşı sürekli başkaldıran devrimci işçi köylülerin dikkatlerini milli mücadele bayrağı altında çekmeyi başarıyor. Öbür taraftan yağmaladığı köylerin malıyla kasasını dolduruyor. Böylece çökmeye yüz tutmuş ekonomisini ve mali durumunu bu yolla düzeltmeye çalışıyordu. Devlet kademesinde görevli bir Taşnak, Taşnak Hükümeti Başkanı A. Ohan Canyan'a 21 Haziran 1920'de gönderdiği mektubunda şöyle diyor. Zengibasar'ı işgal ettik. Bu bölge o kadar zengin ki borçlarımızı birkaç defa karşılayacak durumdadır. Burada iki gündür görülmemiş bir yağma yapılıyor. Buğday, arpa, darı, semaverler, halılar, altınlar, paralar götürülüyor. Maliye Bakanı iki ajanını buraya ancak dün gönderdi. Yoksa bu büyük zenginlik ellerimizden uçup gidecek. Ermeni Devlet Arşivi, Erivan, Fon 65, Dosya 116, Sayfa 96. Bu taşnak çapulcusu her türlü yolu mübah görerek yağma edilen tüm zenginliğin hükümet elinde toplanmasını öneriyor. Kars valisi, eyaletteki Türk-Kürt ahalinin yok edilmesi ve onlara ait malın mülkün yağma edilmesiyle ilgili taşnak hükümetine gönderdiği raporda, köylerin işgalinden sonra geride kalan serveti taşnak yönetiminin bazen tam olarak ele geçirememesine üzülüyor. Valinin sözleri şöyle. Türklerin ve Kürtlerin yaşadıkları yerler gerçekten bir hazine. Yazık ki bu hazineye sahip olacak durumda değiliz. Ermeni Devlet Arşivi Erivan, Fon 67, Dosya 1769, Sayfa 25. G. Muradyan adlı birisi Gökçe Göl'ün kuzey kıyılarındaki Azeri köylerinin yakılıp yıkılmasıyla kendini gösteren Taşnak hükümetinin vahşi eylemlerini coşkulu bir üslupla göklere çıkararak şöyle diyor. Hükümetimizin, Taşnak hükümetinin eylemleri sayesinde bu köylerin sakinleri Tohluca, Akbulak, Ardanış vesaire Ermenistan topraklarını terk etti. Terk edilen köyleri gördüm. Birkaç kedi, bir iki köpek kalmış. Köpekler bu mezar sessizliğiyle şaşkınlığa düşmüş, alışılmadık şekilde ve hayret verici seslerle avlıyorlar. Köylüler tarlalarda büyük miktarda patates, buğday, arpa bırakıp gitmişler. Hükümet bu köylerde 30 bin tondan fazla buğday, 8 bin ton patates toplayabilir. Jogavurt gazetesi, Ermeni Büyük Burjuva yayın organı, sayı 105, 1920. Bir noktayı vurgulamak gerekiyor. Taşnak hükümeti temsilcileri yağmalardan elde edilen malı hükümetlerine ulaştıramıyorlardı. Nedeni ortadaydı. Çünkü öncelikle kendileri için yağmalıyorlardı. Karşı devrimci Taşnak Sütun çapulcuları çok kısa sürede Azeri ve Kürt nüfusunu yok ederek, yerlerinden sürerek, mallarını gasp ederek, ülkeyi Ermenileştirmeyi başardı. Ermenistan'ın Müslümanlardan temizlenmesi faaliyetinin sonuncusu Azerilere ait evlerin yıkılması ve inşaat malzemelerinin çalınması oldu. Taşnakların Ermenistan'daki Azeri nüfusa karşı barbarca davranışları Taşnak kahramanların sözlerinde çok veciz biçimde ifadesini buluyor. Hiçbir şeye aldırmadan basar geçerde Ermenistan'daki ilçelerden biri Ale, Tatar nüfusunu yok ettim. Bazen insan kurşunu acıyor. Bu köpeklere karşı en doğru hareket çatışmadan sonra sağ kalanları toplamak, kuyulara doldurmak ve dünyadan yok olmaları için yukarıdan üzerlerine iri taşlar atarak öldürmek. Ben diye devam ediyor haydut. Ben de böyle yaptım. Kadınları, erkekleri, çocukları topladım. Onları bıraktığım kuyuları ağzına kadar taşla doldurarak icablarına baktım. Lalayan, Devrimci Doğu Dergisi, sayı 2-3-1936. Taşnak iktidarları cezalandırma harekatını aynı şekilde Asi Ermeni köylerine karşı da yürütüyorlardı. Paşakent ve diğer köyler. Taşnak hükümeti direnenleri kurşuna dizerek, geri kalanları açlığa ve ölüme mahkum ederek Ermeni emekçileri en acımasız biçimde yok ediyordu. Taşnak bölge komiserlerinin eylemlerinde ortaçağ engizisyon yargıçlarından hiç de geri kalmadıkları Taşnak hükümetinin arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır. Örneğin bölge komiseri V. Agamyan kendi mıntıkasında Karanuk, şimdiki Martuni, insanları sorgusuz sualsiz tutuklamış, mallarını gasp etmiş ve kurşuna dizmişti. Agamyan, asker kaçaklarıyla, Taşnak hükümeti döneminde hemen her asker yenilmez Taşnak ordusundan birkaç kez firar etmiştir. 40 bin askerden firar etmeyen birkaç kişi zor bulunur. Mücadele bahanesiyle asker kaçağı saklamakla suçladığı kadınları, anneleri, genç kızları toplamış, çırılçıplak soyundurmuş ve onları köyün ortasında daha önceden hazırlanmış bir su birikintisine götürerek milletin gözü önünde kaz taklidi yapmalarını istemiş. Bu sadist herif kadınları suyun içinde dövmüş, saatlerce çırılçıplak suda bekletmiş. Sonra kadınların tutuklanmasını emretmiş ve geceleyin muhafızları göndererek kadınları yanına getirtmiş. Evli genç kadınların ve kızların ırzına geçmiş. Hakaretler ettikten sonra kadınları muhafızların emrine vermiş. Agamyan kendi mıntıkasında hayasızca ve hiç kanun falan tanımadan zorbalıklarına devam etmiş. O kadar ki köylülerin dayanacak hali kalmamış. Martuni ilçesinin yoksulları ve orta halli köylüleri bir araya gelerek bu vahşi canavarı öldürmeye karar vermişler. Ancak Taşnak hükümeti Ajan M. Azarepetov'dan durumu öğrenince Agamyan'ı merkeze çekmiş. Ermeni Devlet Arşivi Erivan Fon 67 Dosya 1588 Sayfa 62-63. Karşı devrimci Taşnak hükümeti 1920 yılında uslanmaz köylüleri cezalandırmak amacıyla Zengi Irmağı'nın bir kolunu kapattı. Böylece Gökçegöl'den Zengi Basar'a kadar pek çok köyle birlikte ırmağa bitişik sahayı susuz çöl haline getirmişti. Pek çok insan ölmüş, hayvan ve ekin mahvolmuştu. Jogovurt, sayı 102, 29 Haziran 1920. Taşnak Sotyun diktatörlüğünün yarattığı bu korkunç koşullar ülkeyi son derece ağır bir ortama sürüklemişti. Ülkede açlık kol geziyor, on binlerce insanı yiyip bitiriyordu. Emekçi halkın dikkatini ekonomik perişanlıktan başka tarafa çekmek için Taşnak Sutyun, mallarını, ürünlerini ele geçirme çağrıları yaparak Ermenileri Azerilere karşı saldırttı. Taşnak Sutyun hükümeti çıkar yol olarak emekçi yığınlara yağmayı tavsiye ediyordu. Taşnak hükümeti milli mücadele söylemine gizlenerek yığınları şovenizmle zehirliyor ve onları Gürcülere karşı kışkırtıyordu. Taşnakların ve Menşeviklerin kışkırtmasıyla baş gösteren Gürcü-Ermeni Savaşı, tartışmalı, ahıl kelek, borçalı vesaire bölgelerle ilgili sorunları çözecekti. Taşnak Sutyun aynı yöntemden yararlanarak tartışmalı Karabağ, Nahçıvan vesaire sorunlarını kuvvet zoruyla çözmek üzere Ermenileri Musavatçı Azerbaycan'a saldırttı. Taşnak hükümeti Milli mücadele bayrağı altında bütün Doğu Anadolu'yu işgal etmeye yeltenerek Türkiye'ye karşı silahını şakırdatmaya başladı. Stalin, ulusal bayrak popüler bir bayrak olarak bir davada sadece yığınları aldatmak için takılır. Zira milli burjuvazinin karşı devrimci planlarını örtmeye uygundur. Stalin, Marksizm ve Milli Sömürge Sorunu 1936 sayfa 54 demişti. Çarlık tüm çabalarına rağmen Güney Kafkas halklarının kurtuluş mücadeleleriyle güçlenen internasyonel bağlarını koparamamışken, karşı devrimci Burjuva Milliyetçi Partisi Taşnak Sutyun, Gürcü Menşevikleri ve Azerbaycan Muzavatçıları farklı milletlerin işçi sınıfı ve emekçiler arasında kardeşçe güveni ve internasyonel dostluğu kuvvet soruyla zayıflattılar. İşte bu nedenle başında Stalin'in bulunduğu partimizin Güney Kafkas'ın Sovyetleştirilmeye başlandığı ilk günden beri önüne koyduğu en belli başlı görevi bölge emekçileri arasında kardeşlik bağlarını yeniden tesis etmek ve güçlendirmektir. Yoldaş Stalin 6 Ağustos 1921 tarihinde Tiflis Parti örgütü toplantısında sunduğu Gürcistan ve Güney Kafkas komünistlerinin öncelikli görevleri başlıklı raporda milliyetçilikle amansız mücadelenin komünistlerin en temel siyasal görevi olduğunu belirtti. Güney Kafkas işçi sınıfı ve genel olarak milletler arasında tam bir kardeş dayanışmasının olduğu kardeşlik bağlarının Ermeni, Gürcü, Azeri ve Rus işçilerini sosyalist bir aileye perçinlendiği 1905-1917 dönemini hatırlıyorum. Tiflis'e şimdiki gelişimde ise Güney Kafkas uluslarının işçileri arasında bu dayanışmanın olmayışı beni sarstı. İşçiler ve köylüler arasında milliyetçilik gelişmiş, başka milletlerden yoldaşları olan güvensizlik duygusu artmış, Ermeni, Tatar, Rus, Gürcü karşıtı faaliyetler ve her çeşit milliyetçilik almış başını yürümüş, eski kardeşçe güven bağları kopmuş ya da en azından çok gevşemiş. Görülüyor ki Gürcistan'da Menşevikler, Azerbaycan'da Musavatçılar, Ermenistan'da Taşnaklar, milliyetçi hükümetlerin 3 yıllık egemenlik süreleri boşa geçmemiş. Bu milliyetçi hükümetler ulusal politikalarını yürütürlerken, emekçiler arasında saldırgan milliyetçilik ekillerine uygun şekilde faaliyetlerini sürdürürlerken, işi sonunda öyle bir noktaya getirmişlerdir ki, bu küçük ülkelerden her biri düşmanca milliyetçi bir atmosferin halkasıyla çevrelenmiş, bu halka Gürcistan'ı ve Ermenistan'ı Rus buğdayından ve Azerbaycan petrolünden, Azerbaycan'ı ve Rusya'yı da Batum'dan gelen mallardan mahrum etmiş. Milliyetçi politikaların doğal sonucu olan silahlı çatışmalardan, Gürcü-Ermeni savaşı ve Ermeni-Tatar kıyımından söz etmiyorum daha, şaşırtıcı değil. Bu zehirli milliyetçi ortamda eski internasyonel bağlar kopmuş, işçi bilinci milliyetçilik zehriyle zehirlenmiş. Emekçi halk kitleleri arasında bu milliyetçilik kalıntılarının hala kökü kazınmamışsa bu durum milliyetçilik, Güney Kafkas Sovyet Cumhuriyetlerinin iktisadi ve askeri faaliyetlerini birleştirme meselesinde çok büyük engel olur. Bu nedenle Gürcistan komünistlerinin öncelikli görevi milliyetçilikle kıyaslaya bir mücadele, milliyetçi Menşevik hükümetinden önce ülkeler arasında var olan eski kardeşlik bağlarının yeniden tesisi ve böylelikle Güney Kafkas Cumhuriyetlerinin iktisadi güçlerini birleştirmek ve Gürcistan ekonomisini yeniden canlandırmak için zorunlu olan sağlıklı güven ortamının kurulmasıdır. Le Beria, Güney Kafkas'ta Bolşevik örgütlenmelerin tarihine dair. Taşnak hükümetinin Burjuva milliyetçi politikası, egemenlik döneminde Ermenistan'daki nüfusun neredeyse yarısının yok olmasına yol açtı. Geri kalan yarısının da ölmelerine ramak kalmıştı. Şimdiki Ermenistan topraklarında Taşnakların iktidara gelmelerinden hemen önce 1 milyon 200 bin insan yaşıyordu. Ermenistan'da şimdiki sınırlar içinde 1913 yılında 1 milyondan fazla insan yaşıyordu. Emperyalist savaş yıllarında 1914-1918 Ermenistan'a 300 bine yakın mülteci geldi. Bu yıllarda Ermenistan'dan göç eden insan sayısını 100 bin, keza 1914-1918 yılları arasında doğal nüfus artışını 55 bin ve savaş nedeniyle nüfusun azalmasını 46 bin dikkate aldığımızda, Taşnakların iktidara gelmeleri arifesinde nüfusun yaklaşık 1 milyon 200 bin olması gerektiğini saptayabiliriz. 1914 yılı Kafkas yıllığı gösteriyor ki Erivan eyaletinde Nahçıvan ve Sürmeli kazaları hariç yaklaşık 260 bin Türk, 25 bin Kürt, 8 bin Yezidi, 15 bin Rus ve 7 bin değişik milletten insan vardı. 1918-1920 yıllarında şimdiki sınırlar içinde Ermenistan'ın nüfusu 1000. Yıllar 1918, milletler. Ermeniler 885, Türkler 260, Kürtler 25, Yezidiler 8, Ruslar 15, diğer milletler 7. Toplam 1200. Yıl 1920, milletler, Ermeniler 690.5, Türkler 60, Kürtler 0.5, Yezidiler 5, Ruslar 14, diğer milletler 4, toplam 774. Taşnakların diktatörlüğü döneminde azalma yüzdeleri. Ermeniler 22, Türkler 77, Kürtler 98, Yezidiler 40, Ruslar 7, diğer milletler 43. Oysa Ermenistan'ın Sovyetleştirilmesi arifesinde 1920'ye doğru ülkenin nüfusu 770 bine inmişti. Aynı şekilde 1918-1920 yılları arasında nüfusun milli bileşiminde meydana gelen değişiklik son derece dikkat çekicidir. Artık 1920 yılı sonuna gelindiğinde Bolşeviklerin yönettiği Ermeni emekçi halkı dış emperyalist güçler döneminde taşnakların yol açtığı bu korkunç koşullardan tek çıkış yolunun sermaye diktatörlüğünün alaşağı edilmesi ve ülkede Sovyet iktidarının kurulması olduğunu açıkça gördü. Ancak taşnaklar devrimcilere karşı baskılarını gittikçe artırmaya başladılar ve bizim taşnakların aile tartışmasız haklarımızı zorla kabul ettirmek için Türkiye ile savaşmayı sürdürdüler. Taşnak hükümetinin resmi haydudu A. Oganjanyan'ın 2 Ağustos 1920 tarihinde sarf ettiği bu sözler boşa çıktı. Taşnak hükümetinin yenilmez ordusu Ermenistan'ın Gümrü, Karakilise, Kiribokan ve diğer şehirlerini hemen hemen hiç savaşmadan Türklere teslim etti. Türk ordusu Ermenistan'ın başkenti Erivan'a doğru saldırıya geçti ve bununla da Ermenistan'ın tamamının varlığı sorununu gündeme getirmiş oldu. Ermenistan emekçi halkının yazgısı pamuk ipliğine bağlı duruma gelmişti. Çünkü Türk birliklerinin işgal ettiği ve zaten önceden harap edilmiş şehirler, köyler, kasabalar tamamen perişan edildi. Taşnak hükümeti taarruz eden düşmana karşı bir şey yapamayacağına inanmış görünüyordu. Gümrü'nün düştüğü günlerde Taşnak hükümetinin bel bağladığı İngiliz emperyalizmi, Güney Kafkas'taki askeri siyasi temsilcisi Stokes aracılığıyla Tiflis'teki Taşnak elçisi T. Bekzadyan'a Türkiye ile savaşında Taşnak hükümetine İngiltere'nin yardım edemeyeceğini, Taşnak Sutyu'nun ülkede artan devrimci ayaklanmalarını bastırmak için gereken desteği düşmanı olan Türklerden bulabileceğini bildirdi. Karşı devrimci Taşnak Sutyu'nun önünde iki yol kalmıştı. Ya Sovyet Rusya temsilcisi Legra'nın önerisini kabul etmek ve ülkeyi müdahalecilerden kurtarmak ya da ülkede Sovyet iktidarı kurulmaması için Türkiye ile anlaşarak ülkeyi onlara teslim etmek. Karşı devrimci Taşnak Sutyu'nun komünizm hayaletinden ve bu dönemde ülkenin emekçi yığınlarını saran ve gittikçe yoğunlaşan devrimci krizden korkarak ikinci yolu seçti. İşçi ve köylülerin isteklerinin aksine emekçi halk kitlelerinin kurtarılmasına ilişkin Sovyet Rusya temsilcisinin önerisini geri çevirdi ve ezeli düşmanı Türkiye ile tamamen Sovyet Rusya'ya ve Ermenistan devrimci hareketine karşı görüşmelere girdi. 17 Kasım 1920 tarihinde Taşnak hükümeti ajanı Hatisyan'ı Ankara hükümeti temsilcisi Kazım Bey ile görüşmelerde bulunmak üzere Tiflis'e gönderdi. Hatisyan, efendileri İngiliz Stokes'a, Fransız albay Nona Curine ve İtalyan albay Goba'ya vesaire danıştıktan sonra işe girişti. Bir Taşnak gazetesi bu konuda şöyle yazıyordu. Ermeni halkı hayatta kalmak ve devletinin yaşamsal varlığını güçlendirmek istiyorsa Rusya'ya değil Türkiye'ye yönelmelidir. Araç sayı 255 Kasım 1920. Böylece Ermenistan işçi köylüleri ülkeyi kaçınılmaz bir yıkımdan kurtarmak ve onu Sovyet ülkesi ilan etmek üzere Büyük Ekim Devrimi bayrağı altında toplanırlarken karşı devrimci Taşnak Sutyun Türkiye'nin kucağına atılıyordu. 2 Aralık 1920 tarihinde Taşnak hükümeti ki ülkede fiilen yoktu ve Türk delegasyonu arasında gümrüde imzalanan anlaşmaya göre Taşnak Sutyun Sevr Anlaşması'ndan ve Türkiye'ye karşı iddialarından Anadolu'da Ermenilerin yaşadıkları bölgeleri olmadığını varsayarak vazgeçiyordu. Taşnak Türk Anlaşması uyarınca Ermenistan'a sadece 1500 jandarma, 8 top, 20 makinalı tüfeğe sahip olma izni veriliyordu. Zorunluluk halinde Türk iktidarı Ermenistan'a askeri yardım yapmayı taahhüt ediyordu. Taşnak Sutyun'un karşı devrimci halka karşı politikası İngiliz, Fransız ve Amerikan emperyalizminin Ermenistan'da hayasızca sürdürdüğü keyfi tasarruflar, Ermeni olmayan ahaliye karşı burjuva milliyetçi imha politikası ve nihayet Türkiye önünde utanç verici teslimiyet, bütün bunlar hep birlikte ülkeyi felaketin eşiğine getirmişti. Yoldaş Stalin 1920 sonunda Pravda muhabiriyle bir sohbette şöyle diyordu. Ermenistan'ın Sovyet Rusya ile ittifakından başka bir kurtuluş yolunun kalmadığı gerçeğinden kuşku duyulabileceğini sanmam. Pravda 30 Kasım 1920. Ermeni emekçi halk kitleleri yok olmaktan gerçekten de sadece Sovyet Rusya'nın Bakü ve Tiflis proletaryasının yardımı ve ülkenin Sovyetleştirilmesi sayesinde kurtulmuştur. 1920 Mayıs ayaklanmasında yenilgiye uğradıktan sonra bundan çıkardığı dersleri dikkate alan Ermenistan işçileri ve emekçi köylüleri 29 Kasım 1920 tarihinde Rus halkının desteğiyle karşı devrimci Taşnak Sutyun'un bu yabancı emperyalizm ajanının boyunduruğunu üzerinden attı ve ülkede proletarya diktatörlüğünü ve Sovyet iktidarını kurdu. Ülkenin emekçileri için yüz karası olan tamamıyla Sovyet Rusya'ya yönelik gümrü anlaşması 1920 Kasım devrimiyle rafa kaldırıldı. Ülkede Sovyet düzenine geçilmesi Ermenistan'da yaşayan bütün halkları yeniden hayata döndürdü. Sağ kalan ve karşı devrimci taşnakların takibatından köşe bucak saklanan Azeriler, Kürtler, Yezidiler bu yeni düzenden sonra köylerine döndüler ve Sovyet iktidarının yardımıyla işlerini yeniden kurdular. Ermenistan'da yaşayan Ermeni, Azeri, Yezidi, Rus, Assuri ve Rum emekçileri için yeni aydınlık bir yaşam başlamış oldu. Basar Geçer ilçesi Büyük Mezra Hayvan Çiftliği ekip başı olan Veysov anılarında şöyle anlatıyor. Taşnaklar bir kış vakti kurşun yağmuru altında bizleri köyden sürüp götürdüler. Bu faaliyeti General Silikov ve Tevasov yönetiyordu. Bizim ilçedeki Türk köyleri baştan aşağı yıkılıp yıkılmış, köylerin yerine geriye kararmış tepecikler kalmıştı. Taşnaklar dünyada az rastlanır bir canavarlığı gerçekleştirmişlerdi. O kadar çok insan öldürmüşlerdi ki. 8 nüfuslu ailemde sadece ben kalmıştım. Şu anda gezdiğimiz bu dağlarda çok insan cesedi yatıyordu. Bu dağların kayaları ve suları o günler insanları çok korkutmuştu. Karanlık çöker çökmez o alışıldık korkumuzla taşnak soyguncularının ve katillerinin baskınını beklerdik. Ülkede Sovyet iktidarı kurulduktan sonra ben ve komşularım taşnakların yakıp yıktığı köylerimize döndük ve her aileden sadece tek insanın kaldığını gördük. Şimdi bir ailem, ana dilinde okuyan çocuklarım var. Mutluyum çünkü artık savaş yok. Şimdi Ermenilerle kolhozlarda yan yana çalışıyoruz, kardeş gibi yaşıyoruz. Böyle parlak ve huzur dolu bir hayat nedeniyle anayasa taslağını alkışlıyorum ve internasyonel kardeşliğimizi pekiştiren Stalin yoldaşa uzun bir ömür diliyorum. Hordain Ayas'tan 12 Temmuz 1936. Ermenistan'da yaşayan halklar yenilendi. Sovyet iktidarı döneminde Ermenistan'da nüfus yaklaşık %55 arttı. 1920'de 774 bin iken 1936'da 1 milyon 200 bin oldu. Bir zamanların geri kalmış sömürge ülkesi, halkların önderi yoldaş Stalin sayesinde önce endüstri tarım ülkesi oldu. Stalinci halklar dostluğu ilkesi birliğin her ülkesinde olduğu gibi Sovyet Ermenistan'ında da egemendir. Bu dostluğa sosyalist ülkede uygulanan gerçek eşitlik ilkesi sayesinde ulaşabildik. Ancak şunu belirtmeliyiz ki eğer Ermenistan Bolşevikleri karşı devrimci haydutların Troçkist, Buharinci ve Taşnak spesifist milliyetçi kampın zararlı faaliyetlerini gözden kaçırmış olmasalardı, sosyalizm inşasının bütün alanlarında elde edilen kazanımlar hiç kuşkusuz daha büyük olacaktı. Stalin anayasasına göre birlik cumhuriyeti haline gelen Sovyet Ermenistan'ı komünizmin tam zaferi için Lenin-Stalin bayrağı altında verdiği mücadelesinde Taşnak, Troçkist haydutları ve Ekim devrimi kazanımlarının diğer düşmanlarını ortadan kaldırmaktadır. Kitabın sonu 14 Ağustos 2006, sayfa numarası 96.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25